İskelet ve kas sisteminin sinir sistemiyle işbirliği. Duyu sistemleri, hayvanların hayatta kalmaları için gerekli olan adımlardan sadece ilkidir. Asıl yapmaları gereken, gelen uyarıya göre davranmaktır. Örneğin bir kedinin duyu sistemi, yakınlarda pişen bir balığın kokusunu alabilecek şekilde gelişmiştir ki onu bulup yiyebilsin ve hayati ihtiyacını karşılayabilsin. Yine sinir sistemi sayesinde yakınlarındaki başka bir kediyi ya da köpeği de algılayabilir ve böylelikle ona saldırabilir ya da kaçıp saklanabilir. Hayvanların duyu sisteminde işlediği uyarıları nasıl çıktılara ve aktif tepkilere dönüştürebildiğini inceleyelim. Uyarılara karşı verilen en belirgin tepki motor sistemimizdeki değişikliklerdir. Motor sistemimiz iskelet kaslarının kasılıp gevşeyerek hareket etmesini sağlar. Masadaki sürahiye uzanmak, bardağı sıkı sıkı tutmak, yürümek, konuşmak ve vücudumuzun dik duruşunu sağlamak için motor sistemine ihtiyaç duyarız. Koşan bir ata ait görselin 12 karesinde atın bacaklarının her 500 saniyede bir nasıl farklı pozisyonlara geçtiğini görebiliriz. Bu görsel, sinir sisteminin atın tırıs gidebilmesi için nasıl farklı bölgelerdeki kasları itinayla kontrol ettiğini gösteren örneklerden sadece biridir. Hareket, iskelet ve kas sistemine bağlı motor nöronlarının koordineli bir şekilde uyarılması ve düzenlemesiyle ortaya çıkar. Omurgalılarda motor nöron hücrelerinin hücre gövdesi, omurilik ve beyin sapında bulunur. Bu nöronların aksonları ise merkezi sinir sistemini terk ederken kafamız ve vücudumuzdaki belirli kaslara bağlanır. Motor nöronları özenle yönetilen yapılardır. Bilinç dışı kontrol edilen somatosensori nöronlar, omurilikte bulunan ve her biri belirli hareketleri sağlayan nöronlar, hareketin başlaması ve yürütülmesini sağlayan beyin sapındaki çekirdeklerden ve insanlarda hareketi sağlayan motor korteksten çıkan bilgilerin hepsi motor nöronlara ulaşır. Çevresel sinir sistemimizden merkezi sinir sistemimize kademe kademe ulaşan motor kontrol merkezleri hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Yani duyu organlarımızda bulunan somatosensori nöronlarımız omuriliğe uzanır, beyin sapına ve en son beyine ulaşır. Farklı seviyelerdeki her bir motor kontrol merkezi birbirine geri bilgi akışı sağlar. Bunlara ek olarak beyindeki bazal ganglia, cerebellum ve talamus bölgelerinde bilgileri işleyen ayrı sinyal döngüleri vardır ve bu yapılar motor kontrolümüze gelişmişlik katar. Kaslarımız nasıl kasılır? Kaslarımız, hücreler arası kalsiyum iyonlarının konsantrasyon değişimiyle düzenlenen aktin ve miyozin filamentlerinin kaymasıyla kasılır. Kasların kasılması, vücudun hareket kabiliyetinin altında yatan mekanizmadır. Kas hücreleri ince uzundur ve ipliksi miyofibril isimli yapılardan oluşur. Miyofibriller, elektron mikroskobuyla incelendiğinde birçok sarkomer biriminden oluştuğu görülmüştür. Her bir sarkomer, birbirinin üstüne denk gelecek şekilde düzenlenmiş kalın ve ince filamentlerden oluşur. İnce filamentlerin yapısında F-aktin ve bazı diğer proteinler bulunur. Kalın filamentler ise miyozin proteinlerinden oluşur. İnce ve kalın filamentlerin aktin ve miyozin proteinlerinin fiziksel etkileşimi aracılığıyla birbirinin üzerinde kayması, kas kasılmasının temel çalışma mekanizmasını oluşturur. Miyozin proteininin yapısı nasıldır? Miyozin proteini bir ucu yuvarlak, diğer ucu ise kuyruk benzeri yapıya sahip bir proteindir. Miyozinin kuyruk ucu kalın filamente bağlıyken, yuvarlak ucu ise kalın ve ince filament arasındaki bağlantı bölgesini oluşturur. Miyozin bir motor proteinidir. Motor proteinler ATP molekülünü yakıt olarak tüketerek mekanik iş üreten ve böylelikle hücre içindeki kargo taşıma işlerini yapan nano boyuttaki biyolojik yapılardır. Miyozinin baş kısmında ATP'yi parçalama görevi yapan ATP-az domain bulunur. Bu biyokimyasal yapı ATP'yi parçaladığı anda ortaya çıkan kimyasal enerji mekanik etkiye dönüşür. Tıpkı motorlardaki güç vuruşu mekanizması gibi miyozinin baş kısmı harekete geçer ve aktin filamentiyle temas oluşturur. Böylelikle aktin ve miyozin arasındaki kayma hareketi sağlanır. Miyozin-aktin hareketi, dokularda yenilenmeyi sağlayan hücre göçü ve nöronların akson, dendrit yapılarını oluşturmak için büyüme konisi yönlendiren mekanizmalarda da geçerlidir. Miyozin ve aktin proteinlerinin etkileşimi nasıl gerçekleşir? Miyozin-aktin kasılması ortamda kalsiyum iyonunun bulunmasını gerektirir. aktin proteininin yapısında tropopmiyozin ve troponin isimli proteinler bulunur. Bu proteinlere kalsiyum bağlanması kimyasal yapılarında değişikliğe sebep olur ve böylece aktin proteininin yüzeyi miyozinle temas eder. Kalsiyum iyonunun aktin filamentinde proteinlere bağlanması ancak çevrede yüksek konsantrasyonda kalsiyum bulunmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden hücre içindeki kalsiyum miktarı düşükse aktin miyozine temas edecek kimyasal yapıda değildir. Böylelikle kasların kasılması kalsiyum iyonunun kontrolü altındadır. Kalsiyum iyonu motor nöronları ateşleyerek aktifleştirmede de görevlidir. Kaslar ve nöronlar arasındaki etkileşimin senkronize olarak gerçekleşmesini sağlayan bu işleme uyarma-kasılma etkileşimi denir. Daha önceki metinlerde işlediğimiz gibi bir sinir hücresi nöronun içi ve dışında iyon dengelerinin değişmesi sonucu aksiyon potansiyeline ulaşır. İyon değişimiyle açığa çıkan potansiyel fark motor nöronların akson uçlarına ulaştığında asetilkolin nörotransmitter molekülünün salgılanmasına sebep olur. Sinir hücresinden çıkıp nöron ve kaslar arasındaki sinir kas kavşağına ulaşan asetilkolin molekülleri buradaki nikotinik ACH reseptör kanalına bağlanır. Bu kimyasal etkileşim kas hücresinin iyon dengesini değiştirir ve kas hücresinin de aksiyon potansiyeline ulaşmasına sebep olur. Kas hücresinin depolarizasyonu, kalsiyum iyonlarının kas hücre sıvısı olan sarkoplazmik retikuluma dağılmasını sağlar. Daha sonra kalsiyum iyonları hücre içindeki T-tübül isimli minik tüpsü yapılardan ilerleyerek tüm diğer sarkomer yapılarına ulaşmasıyla depolarizasyonun etkisi geniş kas hücresinin her bölgesine ulaşır. Hücre içinde birbirini izleyen ne çok olay oluyor değil mi? Molekül ve yapıların hepsi birbiriyle etkileşim içerisindeler. T-tübülden geçen kalsiyum iyonları birçok sarkomere ulaşır ve sarkomerler aynı anda kasılarak sinir hücresinden gelen uyarıya tepki oluşur. Eğer sinir hücrelerinden gelen uyarı devamlı bir uyarı ise, bu uyarı tekrar tekrar kas hücresine ulaştığında sarkoplazmik retikulum yeterli miktarda kalsiyum salgılar ve kaslar tekrar tekrar kasılır. Motor sistemini oluşturan birimler nelerdir? İskelet sistemimize bağlı olan kasların bazıları yüzlerce, bazıları milyonlarca kas hücresinden yani kas liflerinden oluşur. Her bir kas lifi birer motor sinir hücresiyle çevrelenmiş haldedir. Ancak her bir motor sinir hücresi birçok kas lifini çevreler. Göz kası liflerini çevreleyen motor sinir hücresi sayısı birkaç taneyken, bacak kası liflerini çevreleyen motor sinir sayısı birkaç bindir. Sinir hücresiyle çevrelenmiş kas lifleri kas boyunca ayrık halledir ve böylece sinir hücresinde bir aksiyon oluştuğunda bu etki her bir kas hücresine eşit şekilde iletilir. Bir motor sinir hücresiyle bir grup kas lifi bir araya gelerek motor birimleri oluşturur. Aksiyon potansiyeli presinaptik nöronun aksonuna ulaştığında nörotransmitter salınımı gerçekleşir ve kas kasılması sağlanır. Aksiyon potansiyelinin nörotransmitter salınımı ve kas kasılmasına dönüşmesini sağlayan bölgeler, sinir-kas kavşakları olarak adlandırılan güçlü bağlantı noktalarıdır. Sinir-kas kavşaklarının bulunduğu motor ünite bölgeleri, bu yüzden motor sinir sisteminin temel kuvvet üretim birimidir. Tek bir kası çevreleyen motor sinir hücreleri, ya omuriliğin ventral kökünde, yani göbeğe doğru olan ön kısmında, ya da beyin sapında kümülenerek tıpkı park yeri ya da garajlar gibi motor sinir hücrelerinin bir araya geldiği havuz bölgelerini oluşturur. Motor ünitelerin boyutu yani bir motor sinir hücresinin çevrelediği kas lifi sayısı önemli ölçüde farklılık gösterir. Dolayısıyla omurilikte tek bir motor birleşme noktasında bir araya gelen motor ünitelerin boyutları farklıdır. Her bir motor birleşme noktası boyut ilkesini takip eder. Daha küçük akson çapına ve hücre gövdesine sahip nöronların oluşturduğu motor ünite boyutları genellikle daha küçüktür. Küçük motor ünitelerindeki nöronlar daha büyük motor ünite boyutlarına sahip nöronlardan önce aksiyona geçerler. Boyut ilkesi nedir? Boyut ilkesi, motor akson demetlerinin uyarılara verdiği yanıtların kaydedilmesiyle incelenmiştir. Örneğin ayak bileğimizin çevresindeki aşil tendonuna baskı yapılması, dizimizin arkasında alt bacakta bulunan triceps surae kaslarını harekete geçirecek bir esneme refleksini ortaya çıkarır. Aşil tendonu üzerindeki baskı arttıkça triceps surae aktivasyonunun büyüklüğü artar. Araştırmacılar, aşil tendonuna uygulanan basıncın değişmesiyle triceps surae kasında hangi motor akson demetlerinin aktifleştiğini kaydetti. daha düşük basıncın küçük birimlere ait motor aksonlarını uyardığını ve uygulanan basınç arttıkça giderek daha büyük motor birimlerini oluşturan motor aksonlarının sırayla uyarıldığını gözlemlediler. Aynı şekilde aşil tendonuna yapılan büyük bir basıncın büyük motor birimlerdeki motor aksonlarının uyarıldığını ve basıncın seviye seviye azaltılarak uygulanmasına karşılık olaraksa giderek daha küçük motor birime ait olan aksonların uyarıldığını gördüler. Daha da önemlisi, motor nöronların uyarılmasında takip edilen bu sıralama, farklı uyartı türlerine karşı değişiklik göstermemektedir. Kasa gelen uyarının doğal bir esneme refleksi ya da elektriksel bir uyarı olmasına bakılmaksızın, yüksek basınçlı uyarıya karşı büyük motor birimleri aktiftir ve basınç gittikçe azalırken daha küçük motor birimleri uyarılır. Uyarıdan bağımsız olarak aynı sıralamanın gözlemlenmesi, sıralamanın boyut ilkesinin temel bir özelliği olduğunu göstermektedir. Sinir hücrelerinin ulaştığı işleme merkezlerinin sinir hücrelerinin boyutlarına göre ayrılması ve uyarının basıncın seviyesine göre önce ya da sonra işleme alınması, çevreden gelen farklı uyarıların düzenlenmesini ve reflekslerin doğru bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Bilim Apı dinlediniz.